başlıyor.
Merhaba sevgili sinema severler. 2024 yılının ülkemize ve dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesine dair dileklerimi tekrarlıyorum. Muhteşem filmler ve birer başyapıt düzeyine ulaşacak kitaplar da bekliyor ve diliyorum. Instagram hesabıma gönderilen mesajlarınız ve önerileriniz için çok teşekkürler. Artması beni daha çok mutlu edecek. Adresim @buyukcinar. @buyukcinar. Yeni kuşaklara sinemayı seven ve sinemayı sevmelerine çok az kalan gençlere bugün düş kurmanın, kurulan düşü perdeye yansıtarak anlatmanın ustası bir dahiden, Federico Fellini'den söz etmeyi planladım. Kimdir bu dahi yönetmen Fellini? Kendisi 20 Ocak 1920'de doğan ve 31 Ekim 1993'te Roma'da hayata veda eden İtalyan film yönetmenidir kısaca. Ama asıl Fellini'yi anlatmak, tanıtmak, zor olsa da denemeye çalışmakta yarar var. İlk ağızdan diyebilirim ki o, fantastik imgeleri güncel hayatla harmanlayan kendine özgü bir sihirbazdır. Sinema çevrelerinden birini gördüğünüz yerde çevirin, tüm zamanların en büyük ve en etkili üç yönetmenini söyle deyin, hepsi mutlaka Fellini'nin adını verecektir, hiç kuşkum yok. Caye du Cinema ve Silent Sound gibi dergilerin yaptığı soruşturmalar da benimle aynı kanıyı paylaşan sonuçlara ulaşmıştır. Bir bilgi daha, Fellini hayatı boyunca 16 Akademi Ödülü'ne yani Oscar'a aday gösterilmiş ve en iyi yabancı film kategorisinde toplam 4 ödül kazanmıştır. 65. Oscar ödüllerinin dağıtıldığı gün yaşam boyu başarı onur ödülünü vermişlerdir ona. Fellini ayrıca 1960'da La Dolce Vita ile Cannes'da Altın Palmiye, 1963 ve 1987'de Moskova Uluslararası Film Festivali'nde iki kez ve 1985'te 42. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde kariyer altın aslanını kazanmıştır. Bu zat-ı muhterem tüm zamanların en iyi yönetmenler arasında yer aldı. Yönetmenler arasında yapılan ankette ikinci, eleştirmenler arasında yapılan ankette de yedinci sırada kendisine yer buldu. Yapılan bir söyleşide sinema var olmasaydı bir sirk yöneticisi olurdum dediği bilinir. Öyledir de, metafor ve gerçek anlamıyla sirk, bir mekan olarak Fellini'nin filmlerinde sürekli karşımıza çıkar. Filmlerini hiçbir zaman açıklamaya çalışmayan, kendisini hiçbir akıma dahil etmeyen Fellini'ne bu konuda soru soran bir gazeteciye şöyle cevap veriyor. Sanatta tanımlamalar anlamsızdır. Etiketler bavullara konulur. Sanatta bütün yolların geçerli olduğu kanısındayım. Federico Fellini, sanat dünyası hakkında ve filmlerindeki yapıyla ilgili olarak da şunları söylüyor. Utanarak itiraf ediyorum, sinemanın klasiklerini, Murnau'nun, Dreyer'ın, Eisenstein'ın filmlerini hiç görmedim. Ne gençliğimde ne de daha sonra yaşamak üzere gittiğim Roma'da. Belki Roma'da biraz daha fazla sinemaya gidiyordum ama yalnızca filmden önce başka bir gösteri varsa. Birçok filmi perdenin arkasında bir sandığın kenarına ilişerek kürküne sarılıp kahvesini içen bir dansözün yanında izledim. Toplumu aynı kültürel, siyasal, toplumsal değerleri indirgemeye çalışanlara karşı filliğini, bağımsız ve marjinal kabul edilmiş olan sınıfları kahramanlaştırmış, diğerlerinin dünyasının tam karşısına koymuştur. Bunu Amarcord filminde net bir şekilde görebiliriz. Hatırlıyorum anlamına gelen Amarcord, Fellini'nin çocukluğuna, Rimini'ye götürür bizi. Bu film, sinema kariyerinde en önemli filmlerden biridir. Birçok filmi siyah beyaz olan Fellini bunu tercih etmekteki sebebini şöyle dile getirir. Bir denizi siyah beyaz olarak fotoğraflarsanız, seyirci kendi denizinin mavisini o siyah beyaz fotoğraflanmış denize atfedecek. Bu yüzden onun gözünde gerçekten deniz olacaktır. Eğer renkli fotoğraflarsanız o denize seyirci tarafından kabul edilmeyecek bir mavi vermiş olabilirsiniz. Seyirci onu kendi mavisi olarak tanımlamayacaktır. Onun ilahi kalçalı kadınları, sisli Rimini'si, faşist palyaçoları, içinden mutlaka bir film geçen genel evleri, yüzlerine bakıp nanik yapılası papazları, üç kuruşluk kumpanyaları, üzerinde büyü tarifleri yazan reklam panoları, her daim aşık eşcinselleri, yapış yapış şölen sofraları, tartaklanabilir melodram yüzlü çizgi roman aşifteleri. Çok sevdiğim bir tanımla Fellini, bir avcının kibrinden çok tuzağını kendi kuran bir avın mağrurluğunu taşır. Metresini ve karısını aynı filmde oynattığı, hatta filmde metresine metres rolünü, karısına da sadık eş rolünü verdiğini belki duymuşsunuz. Aslında Fellini kısaca budur belki de. Aydın'ın bunalımını anlattığı filmlerinin birçok benzeri, hatta kopyası yapılmaya çalışılmıştır ancak Fellini filmlerinin ana dişlisi olan gerçek üstü sirk havası gözden kaçırıldığı içindir ki taklitleri pek tatsızdır. Satricon'da yer alan Türkçe şiiri bu durumdan daha önce haberi olmayan izleyicileri çok şaşırtır. Şöyle bir şeydir. Denizlerimiz var ışık içinde. Ağaçlarımız var yaprak içinde. Sabah akşam, akşam sabah gider geliriz. Denizlerimizle ağaçlarımız arasında yokluk içinde. Şiirin yer aldığı sahne son derece abartılı, bayağı, mide bulandırıcı tipik bir Roma usulü ziyafettir. Konuklar birbirinden abartılı ve rüküş, maske gibi makyaj ve kılıklar içinde patlayana kadar yemektedirler. Ziyafeti veren konukların en az birkaç katı daha bayağı bir politikacıdır. Yemek yerken Yunanca dinlemeye bayılıyorum diyerek ozanların içeri alınmasını emreder. Bembeyaz pudralı, ifadesiz yüzlü bir kadın ve bir adam içeri girerler ve kadın son derece ağır, monoton ve ifadesiz bir sesle biraz önce bahsettiğim şiiri okur. Bu da gayet tuhaf, ürkütücü ve kabusumsu bir atmosfer yaratır. Sanırım Fellini, Amarcord filminde Yunanca hocasını epey bir karikatürize ettiği okul sahnesiyle birlikte, bu sahneyle de Yunanca derslerinden ve hocalarından müzdarip olduğunu ve bu dilden pek hoşlanmadığını anlatıyordu. 23 yaşındayken kendisinden bir yaş küçük Giulietta Masina ile evlenmiş ve tam 50 yıl evli kalmıştır Fellini. Tek çocuklar olmuş ama o da sadece bir ay yaşayabilmiş. Yani bütün ömrünü yalnızca sevdiği kadınla geçirmiş. Daha önce de söylediğim gibi 12 kere Oscar'a aday olmuş ama bu ödülü ona hiç vermemişler. Diğer yandan 4 filmi La Strada, Knights of Cabiria, 8,5 ve Amarcord en iyi yabancı film Oscar'ını almıştır. Ama bunlar en iyi yönetmen olarak Fellini'ye yazılmıyor doğal olarak. Nihayet çok yaşlanınca Akademi Onur Ödülü vermiş ve ödülü alırken yaptığı konuşmanın sonunda Fellini seyircilerin arasındaki karısına bakıp şöyle demiş. Birlikte çalıştığım herkese teşekkür ederim ama burada herkesin ismini vermem mümkün değil. İzin verirseniz sadece tek bir ismi, aynı zamanda eşim olan bir sanatçının adını anmak istiyorum. Teşekkür ederim göz bebeğim Giulietta ve lütfen ağlamayı kes. Fellini aynı yıl hayatını kaybetti. Sadece birkaç ay sonra da eşi. Fellini'nin sineması sadece harika öyküler ve karakterler değil, aynı zamanda harika bir sinematografi ve yönetmenlik üzerine kuruludur. Fellini'nin filmlerindeki muhteşem fotoğrafçılığı ve sinematografisi. Bunlara iki örnek vereceğim ve eminim ki bu bilgiler sinema okullarında da konuşuluyordur. Silüet olarak bir çiftin dans ettiği sahnede gölgeleri öne çıkarmak için arka plan aydınlatılmış, büyük kontrast ve denge kurulmuş ve arka plandaki adam daha fazla derinlik kazanmıştır. Bir diğerinde farklı katmanlarda birçok öge içeren karmaşık bir çerçeve düşünün, bir kadraj. Aynı çerçevede birçok insan vardır ve kamera farklı yüzler arasında çakışmayı önlemiş ve görünürdeki düzensizlikte bile bir düzen yaratılmıştır. Fellini tek tek kişilerle uğraşırken çok kasvetli topluluklara ve kalabalıklara bakarken de oldukça şen ve şakraktır. Şu anda film müziğini dinlediğimiz Amarcord'un en görkemli sahnelerinden biri Nino Rota'nın müziği eşliğinde sahile akın eden kalabalıktaki her bir insanın birbirinden farklı hareketler yaptığı sahnedir. Bu coşku, bir düğün, yönetmenin çocukluğu, yoğun bir gün olarak gözümüzde canlanır ve üstad kalabalığı azaltarak coşkuyu, düğünü, çocukluğu ve yoğun günü sonlandırır. Bu metafor çok çok etkileyicidir. Filmde 1930'ların sonlarında küçük bir Kuzey İtalya sahil kasabasında geçen bir yıl anlatılıyor. Zamandan ve mekandan büyük ölçüde Katolikliğin dikte ettiği sosyal geleneklerden ve Il Duce, diğer adıyla Benito Mussolini ve faşizmi çevreleyen ulusal coşkudan etkilenen biraz dengesiz karakter kadrosunu izleriz filmde. Hikayeler genel olarak ergenlik çağındaki Tita'ya ve onun ev halkına odaklıdır. Bunlar arasında Tita'nın abisi, onu her zaman babasına karşı savunan, her zaman destekleyen annesi, başıboş amcası ve sinsice gözleri ve elleri olan büyük babası ve hizmetçisi yer alır. Kasaba halkı arasında da muhtemelen istediği her erkeğe sahip olabilecekken çoğu kişinin kendi liginin dışında olduğunu düşündüğü için genellikle hiçbir erkeğe sahip olamayan kasabanın güzeli Fahişe Volpina, tarihçi Gio Dizio, kör bir müzisyen ve son derece dolgun bir tütüncü kadın vardır. Sunulan çeşitli hikayeler arasında şunlar yer alıyor. Baharı kutlamak için kasabada yakılan şenlik ateşi, Titan'ın okulunda sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle yaşadıkları, Titan'ın sahildeki inşaat şantiyesinde iş arkadaşlarıyla birlikte Fahişe Volpina ile karşılaşması, Titan'ın gelişen cinselliği hakkında rahibe yaptığı itirafları, babanın yetkililer tarafından antifaşist eğilimleri konusunda sorgulanması, Lüks Granatol'da fantastik bir sahne, babanın bakım evindeki erkek kardeşi Theo ile bir aile gezisi, kasabalarının önünde gerçekleşen bir olaya tanık olmak için yelken açan birçok kasabalı, yıllık bir araba yarışı, Titan'ın kapanış saatlerinin ardından tütüncü dolgun kadınla fantastik karşılaşması, bir aile trajedisi de dahil olmak üzere o yılki büyük kar yağışı ile ilgili olaylar. Filmi izlediğinizde dilerim ki bu anlattıklarım aklınızda kalmış olur. Bir cümleyle söylemeye çalıştığım bir sahneyi izleyip siz anlatmaya çalıştığınızda ne çok şey izlediğinizi, aklınızda ne çok imge biriktiğini düşünerek şaşıracaksınız. Karakterlerin bakışları, ilişkileri, değer yargıları sizi başka alemlere götürecek. Bir insana durup dururken Federico Fellini demiyorlar. Yeni yılın ilk programı sona erdi sevgili dostlar. Sinema gerçekten bir şenlik ve güvenilir bir yer göstericidir. Sağlıcakla ve hoşça kalın. İyi seneler.